Ayrım 9.
Sayfa 79. Papazın şişik cübbesine baktı. Hoş geldin Ruh Hanım dedi. Boşaltayım mı seni? Papa Manol avlunun orta yerinde koca kıllı ellerini havaya kaldırdı. Boşalt dedi. Bileğen getir. Kocaman toprak bir tekne getirdi karısı. Cübbesinin belinden topuklara dek uzanan o obur cepleri boşaltmaya başladı ruhani kocasının. Kocasına o gün ikram edilenleri çıkarıyor, çıkarıyor, tekneye yığıyordu. Lokumlar, köfteler, salatalıklar, fıstıklar, hurmalar, cevizli çörekler, muşmulalar, leblebiler, peynirli pideler. Bak şu uğursuz murçuflosa dedi karısına. Sağır edecek beni. Elini çabuk tut hatun. Tekne dolmuştu. Tamam dedi kadın, boşaldı. Dizlerinin üzerine yerleştirip kucakladı. Gelecek sefere sağlıcakla. Papaz hafiflemişti şimdi. Bacaklarını açıp koca koca adımlarla akşam ayini için kiliseye doğru yöneldi. Polixingis'in kız kardeşi Hrisanti evine dönmüş, besli kamburlaşmış omuzlarına lahor şalını atmış, ufak bir sepete kiliseye sunmak için hazırladığı iki çörek, birer şişe şarap ve zeytinyağını yerleştirmiş, tam da oradan Papa Manol cübbesinin kolları sıvalı koşar adım geçerken kapının eşiğini aşmış, ağır ağır kiliseye doğru yönelmişti. O da gençliğinde sülün gibiydi. Keklik gibi sekerdi. Ama şimdi ağırlaşmıştı. Gözleri perdelenmiş, üst dudağında, çenesinde ve yanaklarında kocaman eşek tüyleri bitmişti. Ayaminas yardımcın olsun Hrisanti dedi papaz kart kızın elindeki sepete yiyecekmiş gibi bakarak. Ama Hrisanti gövdesindeki yağların ağırlığıyla inildiyordu. Ayakları da şişmişti. Kaldıramıyordu. 72 eklemi de şişmişti. Aklı da başka şeylerdeydi. Ayaminas'ım diye mırıldanıyordu. Görüyorsun işte, her cumartesi akşamı sana çöreklerini, şarabını, zeytinyağını sunarım. Sen de bana yıllardır dilediğim şu iyiliği yapıver ne olur. Kardeşimden önce ölmek istiyorum. Cömerttir, benden önce ölmez de yaşarsa bana çok güzel bir cenaze düzenler. Güzel fenerleri de getirtir. Bu güzel fenerleri son günlerde Ayaminas Kilisesi'nin mütevellileri İstanbul'dan getirtmişlerdi. Muhteşemdi, tıngır mıngırdı, gümüş kaplamaydı. Renkli kristalleri vardı, siyah kurdelelerle süslüydü. Bunları zenginlerin cenaze törenlerinde çıkarırlardı. Evlenmemişti, erkek öpücüğü yüzü görmemişti. Kötü kocamıştı Hrisanti Polixingis. Şimdi Tanrı'dan başkaca dileği kalmamıştı. Tek dileği güzel fenerlerin de çıkarıldığı bir cenaze töreniydi. Gençken daha yakışıklı, evcimen, iyi bir koca vermesi için yalvarmıştı Ayaminas'a. Daha sonraları bundan umudunu kesince kardeşinin işlerinin iyi gitmesi için dua eder olmuştu Azize. Kardeşi Kaptan Polixingis ihtilal olmadığı dönemlerde işsiz kalınca Hanya kapısında dükkan açar, köylülerden şarap, zeytinyağı, kuru üzüm, turunçgiller, keçi boynuzu satın alır, bunları toptancılara devrederdi. O koca eşeklere kendi deyimiyle kasası mecidiyeler, altın napolyonlarla dolup taşardı. Ayaminas'ım benim, yardımcı ol kardeşime, işleri iyi gitsin. Senin de iyiliğin için söylüyorum. Çöreklerin, mumların, şarabın ve zeytinyağların eksilmesin. Azizlere ne gerekirse hepsi. Bizim de nafakamız tamam olsun. İyi yemek, bol yemek, koca gibidir, çoluk çocuk gibidir, kişioğlunun tesellisidir. Varsın Ali Ağa istediğini desin. Ben desin şişmanlayıp yağ bağlamak istemem. Kurtlara, solucanlara yem mi olayım? Zavallı Ali Ağa, Tanrı'nın kulu oruç tutuyor, yiyecek bulamıyor da ondan. Ayaminas Kilisesi'nin yokuşunu çıkıyordu. İdomenea çeşmesini geçti, durdu. Gene de şükürler olsun Tanrı'ma diye mırıldandı. Daha da beteri var. Tüm ömrünü Efe kardeşi için harcayıp bitirmişti. Çamaşırlarını yıkar, söküklerini diker, yemeğini pişirir, üstü başıyla ilgilenir, ona bakıp bakıp övünürdü. Yiğit çocuktu, soyluydu. Varsın hayırsızın biri olsundu, hovarda. Kadınlar erkekler için yaratılmıştı. Helal olsun da ona. İkizdiler. Aynı gün doğmuşlardı. Ama kendisi erken kocamış, şişmanlamıştı. Zararı yoktu. Kardeşi genç kalsındı. O dinç olsundu. Aynı şeydi. Ben de onunla birlikte yaşamın tadını çıkarıyorum. Ben de onunla beraber geceleri hovardalık ediyorum ya. Olsun, varsın yapayalnız uyuyayımdı. Kardeşinin sabaha karşı hovardalıktan her eve dönüşünde Hrisanti yatağından fırlardı neşeli. Çizmelerini çıkarır, su ısıtırdı yıkanması için. Acı kahveler pişirirdi kafası yerini bulsun diye. Ona sokulduğunda sezdirmeden doyasıya koklardı. Bıyıklarında, saçlarında yatıp kalktığı kadınlardan kalan ağır kokuyu. İşte böyle böyle zavallı Hrisanti de şu ölümlü dünyada aşkın ne menem şey olduğunu anlamıştı. O da tadabilmişti aşkın tadını kendine göre. Ama artık şimdi şu son zamanlarda adam akıllı çökmüş, bacakları adam akıllı şişmişti. Güzel fenerlerde hazır gelmişken tek bir dileği kalmıştı Ayaminas'tan. Cumartesi akşamları da gidip onun böylece gönlünü alıyordu, peşkeş getiriyordu. Kardeşinden önce ölmesini, cenaze törenine güzel fenerlerin de çıkarılmasını nasip etsin diye. Hrisanti kendi kendine konuşuyor, sağa sola selam yolluyor, yokuşun bozuk kaldırımlarını tırmanıyor, zengin cenazesi gibi her köşe başında duraklıyor, kiliseye doğru yol alıyordu. Büyük kalenin öbür ucunda, Hanya kapısında, kardeşi ilk çan sesini duyar duymaz, meydan yeleğinin üzerine istavrozunu çıkardı şipşak. Gelişi güzel, mandolin çalar gibi dükkanı kapamak için fırladı yerinden. Yakışıklı adamdı, ince kemikli, oynak. Giyimi kuşamı yerinde. 20 yaşında delikanlı gibi giyinirdi hep. Çuhadan uzun şalvarı, işlemeli meydan yeleği, geniş ipek kuşağı, kırmızı beyaz uzun çizmesi. Bu çizmeleri Türk olsun, Hristiyan olsun tüm kabadayılar giyerdi. Yandan yırtmaçlıydı. Kırmızı şeritlerle bağlanırdı. Yürürken de sağlam erkek bacaklarının heybeti meydana çıkardı. Koca fesini yana yıktı. Püskülünü sol omzuna yatırdı. Kaldırım taşlarının üstünde sekerek usta berber Signor Paraskeva'nın dükkanına doğru yürüdü. Cumartesiydi, tıraş olacaktı. Kaptan Poliksingis berber dükkanına doğru yürüyor, arada sırada duraklayıp öbür esnaf dostlarını selamlıyor, şakalaşıyordu. Geçerken bir meyhaneye uğrayıp ayaküstü bir kadeh içiyor, hep fesi yana yıkık yeniden yola koyuluyordu rüzgar gibi hafif hafif sekerek. Bedeninin sağlamlığından, iç organlarının tıkırında işlemesinden hoşnuttu. Kafasında da dert yoktu. Bundan da hoşnuttu. Bir gün gazetelerden birinde gözüne bir söz çarpmıştı ki pek hoşuna gitmişti bu söz. Bir gün 1821 kahramanı ünlü deniz kurdu Kanar ise bunca kahramanlıkları nasıl yaptın diye sormuşlar da İpsaralı yiğit şöyle karşılık vermiş. Çocuklar demiş, hep kendi kendime şunu derdim. Oğlum Konstanti, günün birinde sen de öleceksin. İşte o günden bu yana Kaptan Poliksingis de ister savaşta olsun ister eğlencelerde fesini yana yıkıp Poliksingis, günün birinde sen de öleceksin diye mırıldanır içinden, hep herkesten daha öne atılır, en başta giderdi. Ustalar tutup kendisine geniş bir mezar ördürmüştü. Mezarlıkta taştan ve mermerden bodrum katı gibi bir mezardı. Çevresinde sedirler, yastıklar, orta yerinde de alçak bir sofra, duvarda gömme bir dolap, dolabın içinde her an hazır dolu bir rakı şişesi, kadehler vardı. Kaptan Poliksingis keyfe gelip kafasına estiğinde bir sepete meze doldurur, bir iki kafadar bulur, mezarına inip demlenirlerdi. Ufaktan savaşlar, kadınlar ve ölüm üzerine yarenlik ederlerdi. Kaptan Poliksingis yürüyor, şakaklarında iki kırmızı kanat pırpır ediyordu. Bu akşam da pek tatlı bir akşamdı. Yaprak kıpırdamıyordu. Evlerin avlularından nisan güllerinin mis kokusu yayılıyordu. Yaya kaldırımları sulanmış, havada mis gibi bir toprak kokusu vardı. Bu da bir şey değildi. Asıl az sonra Signor Paraskeva onu bir güzel sabunlayıp tıraş edecek sinek kaydı. Saçlarını lavantayla ıslatacaktı. Dükkandan 20 yaşında delikanlı gibi çıkacak, gölgeli dar sokaklara dalacak, dostlarına, sevgililerine bir göz atacaktı. Kaptan Poliksingis iç geçirdi. Ah bire dedi, Allah varsa mucizesini göstersin. Hem de şimdi, hemencecik. Gençliğimin doruğundayım ve şimdi isterim bu mucizeyi. Birkaç yıl önce daha toy bir çocuktum. Aklım mı vardı? Ne anlardım ben o zaman? Kadın, şarap, savaş ne demek? Birkaç yıl sonra da hızımı almış olacağım. Dişsiz ve böbreksiz, dünya nimetlerinin tadı nasıl çıkar? Kadınlara kedinin kasap çengelindeki ete baktığı gibi bakacağım. Ey Aya Yorgim, tüm azizlerden daha iyi anlarsın sen beni. İkonlarda seni hep hayran hayran seyrederim. Atının sırtında, terkinde de bir kadın. Aya Yorgi, adaşım benim. Yardım et bana, ötesine karışma. Benim de yürüyen ayaklarım var, dedi ve fesini alnına indirip büyük caddeye girdi. Büyük cadde, büyük kalenin iki ana caddesinden biriydi. Hanya kapısından başlar, büyük meydanın, lazareto kapısının, üç odaların, paşa bahçesinin olduğu yere dek uzanırdı. Paşa bahçesinde ahşap bir de köşk vardı, tozlu ağaçların gölgesinde. Burada her cuma günü nizamiye bandosu çalardı. Öbür ana cadde ilkini dikine keserdi güney yönden. Yeni kapıdan başlar, limana dek inerdi. İki caddenin kavşağında da meydan vardı. Kentin yüreği. Çizmeciler, camcılar, manifaturacılar, Rum kahveleri, eczaneler büyük caddedeydi. Dükkanlar birbirine bitişik, bütün gün birbirleriyle söyleşirler, ustalar, kalfalar, çıraklar şakalaşır, birbirine takılır, dedikodu ederler, koy verirlerdi kahkahaları. Vay da oradan geçen efendinanın ya da herhangi bir kamburun, şaşının, topalın ya da zararsız bir zavallı delinin haline. Çizmeciler, kunduracılar hep birden kalıplarını takırdatırlar, çıraklar ıslık çalarlardı. Nereden de bulurlardı bunca limon kabuğuyla çürük domatesi, insanın aklı dururdu. Cumartesi akşamları da keyifler zirvesini bulurdu. Bu akşam da büyük cadde uğuldayıp duruyordu. Akşam ayini kampanaları şamataya boğmuştu dört bir yanı. Tanrı'ya şükürler bu haftada sona eriyordu. Çıraklar, bakkal çırakları önlüklerini çözüyor, yaya kaldırımında eğilip ustalarına, patronlarına su döküyorlardı yıkanmaları için. Kendileri de sonra yıkanıyorlar, yekiniyorlar, bıyıklarını vuruyorlar, kaldırımlara sandalye çıkarıyorlar, meraklı işi kahvelerini, nargilelerini ısmarlıyorlardı. Az sonra Arap karısı Ruşen de meydanda boy gösterecekti. Kapkara, pırıl pırıl bir et yığını. Boynunda mavi boncuklardan koca bir gerdanlık. At koşumlarındaki boncuklardan. Bir de karnı hizasına dek sarkan kocaman pörsük memeleri. Ruşen kadın güler yüzlüydü hep. Pırıl pırıl gözleri, bembeyaz dişleri, başında da dengeli, tartılı, susamlı pide tepsisi. İdomeneya çeşmesinin oradan her zamanki gibi sessiz, üzgün, tulupanasta çıkıverecekti. Bir elinde ıspanak pidesi tavlası, öbüründe susamlı baharatlı çörek tavlası. Burası artık büyük cadde değil, Tanrı'nın güzel nimetlerinin ikram edildiği bir soylu kişi konağıydı. Kaptan Polixingis bir ara duraklayıp bu Rum caddesini övünçle seyretti. Mal dolu mağazalar, ne ararsam bulunur. Tek bir Türk de yok ortalarda. Hava tertemiz. Hristiyanlar gülüşmekte, şakalaşmakta, kampanalar çalmakta. Burası bir cennet diye düşündü Kaptan Polixingis. Her şey tamam burada, her şey var. Bir haçlı bayrak eksik. Ama o da gelecek. Yolu yok, mutlaka gelecek. Biz Giritliler getireceğiz onu. Gene hızlandı, sağa sola selamlar göndererek berber dükkanına doğru yürüdü. Gölgeler çoğalıyordu. Müezzin şimdi minareye çıkmış, müminleri akşam namazına çağırıyordu. Ama hız alıp güzel sesini göğe doğru yükseltmeden bir ara durakladı. Başındaki beyaz kavuğu çevreleyen yeşil sarığı düzeltti. Alçaklara, çevredeki dünyaya indirdi bakışlarını. Allah Allah diye mırıldandı. Hey Allah'ım, insanlar nice iyi işler yaparlarsa yapsınlar, onlara verdiğin şu iki gözün bedelini sana ödeyemezler. Minarenin şerefesinden sarkarak aşağılarda yayılıp uzayan çok renkli, çok sesli büyük kaleyi seyretti doyasıya. Bembeyaz minareleri, kubbeleri, tekkeleri, peygamberin bayrakları, bahçeleriyle kuş bakışı duyduğu büyük hazla içine çekti hoşnut. Her şeyi, her şeyi var mübareğin. Kadın desen en güzelleri, yiğit desen en yiğitleri, Nuri Bey gibi. Onu siyah atına atlayıp yıldırım gibi gittiğini gördüğümde 20 yaşında bir delikanlı oluveriyorum. İkindi vakitleri kahvelerde mani söyleyen beyaz tenli francala gibi oğlanları da var ki aklın şaşar. Tanrı'ya nerede şükredeceğini bilemezsin. Camide mi yoksa kahvelerde mi? Pisliği bile Muhammed aşkı için hoşuma gider. Lazareto kapısından girip derin bir nefes aldığımda, Girit eşeklerimizin koy verdiği fışkının keskin kokusunu kokladığımda, yüreğim cennet bahçelerine dönüyor, gübreleniyorum sanki. Büyük kalenin bu pisliğini ben dünyanın nimetleriyle değişmem. Kendi koltuk altlarımı kokluyorum sanki. Başkaları için pis kokar ama benim hoşuma gidiyor. Bunları dedi müezzin, derinden soludu, ellerini kulaklarına getirdi, bağrından kopan hüşu, sevgi, davet dolu o gürül gürül, o dümdüz güçlü sesi birden hançeresinden dışarı boşaltıverdi. O ne tatlı sesti o, ne güçlü sesti ve müezzinin bu sesi nasıl da Murçuflos'un tüm kampanalarının sesini bastırıyordu. Bir kuş gibi gagası yukarı gökyüzünün yırtıp ikiye bölüyor, güneşe doğru yükseliyor, Tanrı'ya sesleniyor, sonra birden büyük kalenin üzerine yayılıyordu. Sanki tüm Tanrı'yı içmiş de mest olmuştu bu ses. Müezzin Nuri Bey'i aklından geçirip ona imrenirken Nuri Bey'in kendisi suratı iki karış çiftliğinden dönüyordu. Kafasını dinlemek için gitmişti oraya. Ama yüzüne, açık göğsüne, boynuna utanç sülük gibi yapışmış, her yanını yakıyordu. Atı da sapsarı köpüklere bulanmıştı. Bu hayvan da iyi gününde değildi bugün. Yürürken hep tökezliyordu. Deniz kızıla boyanmıştı, kaynıyordu. Rüzgar yoktu ama kıpırdanıyordu. Yofiro deresini geçti. Bağlardaki üzüm kütükleri ilk yapraklarını vermiş, badem ağaçları çoktan çiçek açmıştı. İncir ağaçları mis kokuyordu. Hiçbir şey diye homurdandı Nuri Bey. Hiçbir şey beni teselli edemez. Denize de, ağaçlara da, güneşe de lanet olsun. Gene gözlerinin önüne kaptan Mihal dikili vermişti. İki parmağını rakı kadehine daldırmıştı. Kristalin ikiye bölündüğünü, Emine'nin üzerlerinden sarktığını görüyordu öfkeli. Tüh bana diye gürledi. Yer yarılsın da beni alıp yutsun. Yörenin en yaman erkeği olamadıktan sonra yaşamak senin neyine? Şeytan götürsün. Dün geceki halini geçirdi aklından. Sabahlamasını. Ne sıkıntıydı o, ne bunalımdı. Nasıl da içmişti rakıyı, nasıl da fitil gibi sarhoş kapının eşiğine çökmüştü pislikler içinde. Ama gene de uyumuştu. İyi hatırlıyordu bunu. Ne dayanılmaz bağırmaydı o, ne korkunç ağlamaydı. Kim girmişti düşüne de böyle bağırtmıştı. Sabahleyin kapıcı Arap gelip kendisini uyandırdığında, yıkayıp temizlediğinde düşte duman olup gitmişti, dağılmıştı. Ama yüreğinin orta yerine bir hançer saplanıp kalmıştı. Şimdi Türk mezarlığından geçiyordu. Mezar taşları kargacık burgacık yazılarıyla dimdik duruyordu. Renkli mermer sarıklarıyla taş kesilmiş bir kalabalık topraktan fışkırmış, oradan kopmak, mezarlığın dışına yayılmak için çabalıyordu sanki. Yeniden büyük kaleye dönmek için. Bakışlarını çevirip ilerideki köşede deniz tarafında iki servi ağacı arasında babasının mezarını aradı. Görünce de şakakları zonkladı. Mermer sarık sanki kıpırdamış, üzerine doğru yönelmişti. Tıpkı babası Yaman Hanyalı'nın öfkelendiğinde üzerine yürümesi gibi. Dünya fır dönmeye başlamıştı. Başı dönüyordu. Atı da tökezlemiş, bir mezara doğru eğilmişti boynunu uzatarak. Nuri Bey düşmemek için atın yelesine yapışmıştı. Hınçla dizginleri kasmıştı. Onurlu hayvan doğrulmuştu soluyarak. İlk kez tökezlemişti. Bunca yıldır ilk kez. İyi alamet değildi bu. Bey bir çığlık koyverdi. Atından inip mezarlığa dalmak, babasının mezarını ziyaret etmek istedi. Ama ölü babasından korktu. Bir şimşek parladı kafasında. Şimdi dün geceki düşü açık seçik görüyordu. Yastığının başucuna dikilmişti babası. Paçavralara bürünmüş, çamurlar içinde yalın ayak. Ömür boyu çıplak ayakla yere basmayan babası. Kapkara iskelet elini kaldırmıştı. Kaç yıldır bre diye gürlemişti. Kaç yıldır dolanıyorum yıkılası konağının çevresinde ha? Kaç yıl? 866'dan bu yana say bakalım tam 23 yıl. Sanırdım ki benim oğlum, biricik oğlum, gece gündüz beni aklından çıkarmayacak, hançerini bilecek kanımı geri almak için. Oysa şimdi yıkılası konağının çevresinde dolanıyorum da kahkahalar, saz zımbırtıları, şarkılardan başka bir şey duyamıyorum. Bırakmışsın beni bir yana, sokaklarda, tarlalarda dolaşıyorum, perişan, utançlı. Niye evlat sahibi, oğul sahibi oluruz ha? Kanımızı geri alsınlar diye, Oysa sen utanmadan, arlanmadan benim katilimin kardeşiyle kan kardeşi oldun. Karını onun karşısına çıkarıyorsun feracesiz, peçesiz. Yıkıl karşımdan gavurun dölü. Nuri Bey bu ağır küfrü duyunca küplere bindi, bağırdı. Amoruk, mezarından da mı bana kumanda edeceksin be? Yeter artık. Ama sözleri kuluk kuluk ederek hançeresine sıralandı, üst üste boğazını tıkadı. Atını mahmuzladı. Güneş daha batmamıştı. Hanya kapısından kente daldı. Atını Rum mahallelerine doğru sürdü dört nala. Kaptan Mihal o sırada büyük kalenin öbür ucunda lazareto kapısından giriyordu. Kısrağını epey zorlamıştı. Güneş neredeyse batacaktı. Kale kapısını kapalı bulmaktan korkuyordu. Ta uzaktan cüzdanlıların doğrulduklarını gördü. Bütün gün kale kapısının çevresinde çömelirlerdi sürü sürü tozlara. At pisliklerine bulanmış, hastalıktan dökülmüş ellerini uzatırlar, dilenirlerdi. Güneşin devrilmesiyle işler son bulurdu. Kalkarlar peş peşe dizilip Miskinler köyüne, Cüzdanlılar köyüne doğru yol alırlardı. Bu akşam en önde yeni evli çift gidiyordu. Dün gece hırsla kucaklaşıp sevişen çift birbirinin yüzüne bakmıyorlardı. Ama aceleciydiler. Sessizce yürüyorlardı. Yenik yanakları, düşük burunları, kulaklarıyla. İçlerinden bazıları boyuna gülüyordu. Dudakları dökülmüş, dişleri meydanda durmadan sırıtıyorlardı. Bazıları da kördü, hepsi de aceleciydi, koşuyorlardı. Kıyamet günüydü sanki. Meleklerin çaldığı trompetleri duymuş, topraktan dışarı uğramışlardı aceleyle. Tüm etlerinin gelip yerlerini bulmasını bekleyecek vakitleri yoktu. Kaptan Mihal yüzünü ters yöne çevirdi. Hastalarla yüz yüze gelmekten nefret ederdi. Sağlam insanlar yaşamalı ancak diye düşündü. Şunlara ne gerek? Kısrağını mahmuzladı, kale kapısından geçti. Nizamiye askerleri trompet çalıyordu batan güneşe karşı. Türk bayrağı gönderinden indiriliyordu. Bunaltıcı bir geceydi. Sessiz, hava yoğunlaşmıştı. Kaptan Mihal iyi uyuyamamıştı. Boğucu sıcak, endişe vericiydi. Taze yapraklar karanlıkta buruşup büzülüyordu üzgün. Kaleli kadınlar ve erkekler pencereleri açıyor, evlerin hayatlarına çıkıyor, rahat nefes almak için geceliklerinin düğmelerini çözüyorlardı. Birkaç ihtiyar kadın felaketi sezmişler, dışarı çıkıp kapı eşiklerine çömelmişler, susuyorlardı. Kafalarındakini açığa vurmaktan korkarak. Kalenin kara talihinin, kör alasıca kara bahtının kendilerini duyup belki de henüz karar vermedikleri şeyi eylem haline getirmesinden korkuyorlardı. Birbirlerine bakmadan konuşuyorlardı. Ferahlamak için önemsiz konulara değinmek çabasındaydılar. Ama gene de söz dönüp dolaşıp o bir türlü söyleyemedikleri şeye gelip dayandı. Hatırladın mı geçen seferi? Yaprak kıpıldamıyordu. Sus. Duymuyor musun ayaklarının altındaki uğultuyu? Sus. Kapılarını sürmeleyip içeri giriyorlar. Teselli bulmak için güneşin doğmasını bekliyorlardı. Güneş resmo dağlarının tepesinde